bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Özürlülere adanmış sosyal politika yazıları. Doktor Ali Seyyar. Adapazarı Büyükşehir Belediyesi 1. basım Mayıs 2006. 6. nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 20 Kasım 2006. Okuyan Bahar Özdemir. Sunuş. Yerel yönetimlerin asıl varlık nedeni hizmetle yükümlü oldukları yönetim sınırları içinde yaşayan insanların sağlıklı bir çevre ve kentleşme anlayışıyla sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması yönünde hizmetler sunmaktır. Kent, yönetim anlayışımızda yaşanabilir, uyumlu, güzel, sağlıklı, kültürel mirasa sahip çıkan insana hizmet odaklı sosyal duyarlılığı, yüksek katılımcı belediyecilik temel politikamızı oluşturmaktadır. Bu anlayışla alt ve üst yapısı tamamlanmış kentin çağdaş donatılarla modern bir şehir olmasının yanında insanımızı mutlu kılmak temel hedefimiz olmuştur. Sosyal yaşamın içindeki her bir insanımızı kendimiz kadar önemsemek ilkesiyle sürdürdüğümüz çalışmalarımızda özürlülerimizi diğer sosyal kesimlerden daha fazla ilgi ve hizmette özel önceliklere sahip dezavantajlı insanlarımız olarak görmekteyiz. Özürlülerimizin kent yaşamında mutlu, toplumla kaynaşmış, eğitimli ve meslek sahibi, üretken, onurlu bireyler haline gelmeleri özürlülere hizmet anlayışımızın temellerini oluşturmaktadır. Ülkemizde özürlülere yönelik hizmet bilinci henüz yeni gelişmekte olan bir konudur. Fiziksel çevre, tıbbi, mesleki ve sosyal rehabilitasyon hizmetleri ile bir bütün olarak bakıldığında, özürlülerimize yönelik verilecek hizmetlerin önemli bir kısmı yerel yönetimlerin hizmet alanı içine girmektedir. Bu nedenle belediyelerin bu hizmetlerin uygulanması bakımından stratejik, uygulanabilir bir özürlüler politikasına ihtiyacı bulunmaktadır. Ülkemizde özürlüler politikasının gelişmesinde değerli ve önemli katkıları bulunan Doçent Doktor Ali Seyyar Bey'in yayınlayacağımız bu eseri özellikle yerel yönetimlerin özürlüler politikasını oluşturmasında önemli bir kaynak olacağı inancındayız. Bu önemli çalışmanın özürlü bireylerin yaşam kalitesinin artmasına katkılar sağlamasını diliyor. Değerli çalışmalarından dolayı Sayın Doçent Doktor Ali Seyyar'a teşekkür ediyorum. Aziz Duran, Adapazarı Büyükşehir Belediye Başkanı. Ali Seyyar, 1960'ta Sakarya'nın Taraklı ilçesinin Akçapınar köyünde doğan Ali Seyyar, 1967'den 1993'e kadar Almanya'da yaşadı. Memleketine dönüş yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde ÇEKO doktora eğitim programına başladı 1994. Ve Almanya'da bakıma muhtaçların sosyal güvenliği konulu teziyle doktor oldu 1997. Daha sonra Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ÇEKO bölümüne yardımcı doçent olarak atandı Şubat 1988. Almanca ve İngilizce bilen Ali Seyyar 2000 yılında doçent oldu. Halen bölümün Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmektedir. 2003 yılından beri Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nda danışmanlık yapan Ali Seyyar, ayrıca Özürlüler Yüksek Kurulu üyesidir. Sosyal bilimlerde bilgi alışverişinde bulunmak maksadıyla www.sosyalsiyaset.com isimli sitesi aracılığı ile okuyucularıyla sürekli iletişim halindedir. 40'ın üzerinde bilimsel makalesi bulunan Ali Seyyar'ın yayımlanmış kitapları şunlardır. Bakıma Muhtaçların Sosyal Güvenliği 1999, Sosyal Siyaset Açısından Kadın ve Aile Politikaları 1999, Sosyal Siyaset Açısından Özürlülüğe Karşı Mücadele 2000, Sosyal Siyaset Açısından Özürlüler Politikası Almanya-Türkiye Mukayeseli 2001, Sosyal Siyaset Terimleri Ansiklopedik Sözlük 2002, Ahlak Terimleri Ansiklopedik Sözlük 2003, Davranış Bilimleri Terimleri Ansiklopedik Sözlük 2004, Teorik ve Pratik Boyutuyla Sosyal Bakım 2004, Sosyal Güvenlik Terimleri Ansiklopedik Sözlük 2005, Meşhur Ortopedik Özürlüler 2006, Meşhur Körler ve Sağırlar 2006, Meşhur Ruhsal Özürlüler 2006, Özürlülere Adanmış Hikayeler, Fıkralar, Bilmeceler 2006, Özürlülere Adanmış Sosyal Politika Yazıları 2006. Romanımın konusu insandır. Ben onun ruhunu olduğu kadar vücudunu da tanımak zorundayım. İnsan ruhu, buhran anlarında kendini bize daha çok verdiği gibi, insan vücudu da hastalıklarda sırlarını bize sezdirir. Belki böyle düşündüğüm için romanlarımda ruh ve beden hastalıklarına çok sık rastlanır. Peyami Safa. Ön söz. Sosyal politika yazılarımızın konusu özürlülük ve özürlülerdir. Sosyal politika alanlarının muhatapları başta özürlüler olmak üzere aslında bütün dezavantajlı gruplardır. Psikososyal ve ekonomik benzerlikler bir yana, diğer dezavantajlı gruplar çoğu kez sağlıklı insanlardan oluşurken özürlüler birçok yönüyle engelli konumundadırlar. Ben onların içinde yaşadıkları durumlarının sosyal hayata nasıl etkilediğini araştırmak ve toplumsal kaynaşma ve bütünleşme adına özellikle sosyoekonomik sorunlarına bilimsel anlamda çözüm bulmak mecburiyetindeyim. Toplum içinde özürlülerin varlığı hayatın bir gerçeği olduğu kadar, özürlülük konusu özürlü olmayanlara hikmet ve ibret boyutuyla anlamlı mesajlar vermektedir. Özürlülük olgusu bana sağlığın ne kadar büyük bir nimet olduğunu gözlerimin önüne sermekte ve sağlığımın şükrünü aktif bir biçimde ifa etmem gerektiğini öğretmektedir. Mesleğim gereği aktif şükrümü ise sosyal bilimler alanında özürlüler için bir şeyler yaparak yerine getirmeye gayret etmekteyim. Belki böyle inandığım için bilimsel çalışmalarımda dezavantajlı gruplara ve özellikle özürlülere çok sık rastlanır. Özürlüleri sosyal politika kapsamına alma düşüncesi ve gereği toplumsal duyarlılığın artması ve bilimsel anlamda sosyal politika alanının genişlemesiyle mümkün olabilmiştir. Özürlü dostu sosyal siyasette sosyal politikaların temel hedefleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Buna göre özürlü odaklı sosyal politikalar hem kendi hayatlarını kendi başlarına sürdürebilme potansiyeline sahip olanlara emek piyasasına yönelik aktif istihdam politikaları geliştirmek, hem de yardıma veya bakıma muhtaç özürlülere sosyal koruma hizmetleri sunmak anlamına gelir. Bir başka deyişle, özürlü dostu sosyal politikalarla bir taraftan çalışabilir durumda olan özürlülere fırsat eşitliği çerçevesinde çalışma hakkı ve imkanı tanımak, diğer taraftan değişik sebeplerden dolayı çalışamayacak durumda olanları da sosyal güvenlik şemsiyesi altına almak gerekmektedir. Toplum hayatından uzaklaştırılmadan bütün özürlü grupların sosyal haklarını koruma ve geliştirme bağlamında aktif ve bütüncül bir sosyal politik anlayışına ihtiyaç vardır. Bu anlayış, özürlülerin doğuştan eşit fertler ve dolayısıyla diğer insanlarla birlikte eşit hürmet görme hakkına sahip olduğu gerçeğinden yola çıkarak, okul öncesi eğitim, temel eğitim, mesleki eğitim, istihdam, rehabilitasyon ve sosyal güvenlik gibi sosyal alanlarda özürlülere hiçbir ayrımcılık yapmaksızın eşit haklar tanır. Aktif ve bütüncül bir sosyal politika, özürlü olanlarla olmayanlar arasında etkili bir fırsat ve muamele eşitliğinin sağlanamaması gibi durumlarda, pozitif ayrımcılık bağlamında özürlülerin lehine değişik önlem ve düzenlemelerde de bulunur. 1983 tarihli TC Anayasası'nda özürlülere sağlanan temel hakların geniş kapsamlı olarak hayata geçirilmesi, 2005 yılında kabul edilen Özürlüler Kanunu'nda somut olarak belirlenen sosyal politika yöntemlerinin uygulanması ile ancak gerçekleşebilecektir. Elinizdeki bu kitap, Türkiye'de henüz oluşum sürecinde olan özürlüler politikasının dünyadaki gelişmelere paralel olarak nasıl ortaya çıktığını göstermektedir. 1998-2005 yılları arasında tarafımızca kaleme alınan ve hakemli hakemsiz değişik dergilerde yayınlanmış olan makaleler, bir taraftan özürlüler politikalarının temel nitelik ve stratejilerine, diğer taraftan da somut önerilerle sorunların çözümüne yönelik tedbir ve uygulamalara ışık tutmaktadır. TC Anayasası, sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler başlıklı 61. maddenin 2. fıkrasında devlet sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır ilkesini benimsemiştir. Bunun yanında özellikle yerel özürlüler politikalarının hayata geçirilebilmesi için değişik kurum ve proje uygulamalarına yönelik rapor niteliğinde yazılar da ilk kez bu kitaba eklenmiştir. Özürlülere yönelik sosyal haklarla ilgili en son değişikliklere de dipnot kullanılmak suretiyle yer verilmiş ve böylece yazıların güncel olması sağlanmıştır. Makale ve yazılarda yer alan görüş ve tekliflerimizin birçoğunun bugün gerçekleşmiş olduğunu görmek, özürlüler adına sevindirici bir gelişmedir. Gelişmeler, dikkat çekici bir biçimde olumlu seyretmekle beraber, özellikle gelişmiş ülkeler açısından baktığımızda, bu alanda atılan doğru adımların, özürlü dostu, sosyal politikaların henüz temel taşlarını oluşturduğunu da hatırlatmakta fayda vardır. Özürlü dostu sosyal politikaların geliştirilebilmesi ve günlük hayata belirgin bir şekilde yansıtılabilmesi için eğitimcilere, işverenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve yerel yöneticilere büyük görevler düşmektedir. Doçent Doktor Ali Seyyar, Sakarya, Nisan 2005. 1. Bölüm. Dünden bugüne özürlülük. Doçent Doktor Ali Seyyar. Batı tarihinde özürlülerin yaşama hakkı. Yeniden gözden geçirip bazı düzeltmelerde bulunduğum bu makaleye ait kaynaklara burada ayrıca yer vermedim. Genelde Almanca olan kaynaklara ilgi duyanlar orijinal makaleye müracaat edebilirler. Seyyar Ali, Dünden Bugüne Özürlülerin Yaşama Hakkı, Yaşama Sevinci Dergisi, Yıl 9, Sayı 103, Ekim-Kasım 1998. Bahtiyar insanlar geçmişlerinden ibret alırlar ve böylece kendilerinden sonra geleceklere ibret olmazlar. Şeyh Sadi. Giriş. Özürlülerin hayat mücadelesi diğer sosyal gruplara nazaran her asırda güç olmuştur. Bazı dönemlerde ve bilhassa katı ve ırkçı ideolojilerin pençesi altında idare edilen ülkelerde özellikle zihinsel özürlülere yaşama hakkı bile çok görülmüştür. Tarihte bunun ilk örneklerini Orta Çağ'ın karanlıklarına gömülen skolastik ve geri kalmış Batı toplumlarının uygulamalarında görmek mümkündür. Özürlülerin yaşama hakkı bugün de tabu olmaktan çıkmış, değişik felsefik ve tıbbi gerekçelerle tartışma konusu haline getirilmektedir. Gelişmiş ülkelerde iktisadi alanda yaşanan ve gittikçe kronikleşen ekonomik durgunluk devam ederken, bütçe içinde özellikle yaşlı ve özürlülere dönük sosyal harcamalar gittikçe artmaktadır. Sosyal harcamaları frenlemek gayesiyle toplum içinde en mağdur durumda olan özürlülerin üzerinde ise sözde toplumun genel menfaatine akıl almaz oyunlar tertiplenmektedir. Batı toplumları ve özellikle bazı pozitivist aydınların sosyal maliyetleri makul bir dereceye çekebilmek için özürlülerin hayat hakkını kısıtlamak gibi değişik bilimsel kılıflar etrafında gayri insani fikirler öne attıklarını bu makalede göreceğiz. Özürlüler, Engizisyon Mahkemelerinin Kurbanı. Bütün problemlerin kendine ait bir tarihi olduğu gibi özürlülerin ve onların yaşama hakkı ile ilgili tarihi geçmişi de vardır. Batı toplumlarının sosyal tarihinde özürlülerin çoğu zaman ezildiklerine, hakir görüldüklerine ve zulme uğradıklarına şahit olmaktayız. Orta Çağ'ın Batı insanı, Hristiyan din adamlarının telkinlerinin etkisi altında kalarak kendisini çevreleyen tabiatın insanüstü ve bedensiz güçlerle cin, şeytan dolu olduğuna ve gözle görülmeyen bu varlıkların insanları istila edip onları tedavisi mümkün olmayan hastalıklara sürükleyebileceklerine inanmaktaydılar. Dolayısıyla bu çağlarda hekimlerce de tam olarak mahiyeti bilinmeyen akıl ve ruh hastalıkları bu gibi metafizik varlıklara atfedilirdi. Bununla da kalınmayıp özürlü doğan veya daha sonra değişik bedeni veya akli rahatsızlıklara yakalanıp özürlü duruma gelen insanlarda majik, sihirli ve doğaüstü güçlerin etkisi altında oldukları inancı ile cadı muamelesi görürlerdi. Bunun sonucu olarak ellerinde olmayan sebeplerden dolayı özürlü olanlar, topluma çeşitli tehlikeler ve zararlar verebilecek bir konuma geldikleri iddiası ile, başta kilise olmak üzere devrin siyasi rejimleri tarafından takip altına alınırdı. Engizisyon mahkemelerinin kurulmasıyla cadı olarak tanımlanan ve fakat aslında özürlü olanların yargılanmasına müsaade edilmiş ve bu yolla da birçoğuna en ağır cezaların verilmesinin kanuni kılıfı da hazırlanmıştı. Bilhassa fiziki yönden yıpranmış ve çirkin görünen, bedenen deforme olmuş veya deliliğin alametlerini üzerinde taşıdığı gerekçesiyle cadı diye vasıflandırılan insanlar, kilise ve pazar meydanlarında diri diri yakılarak öldürülürlerdi. Meseleye uygarlık ve çağdaşlık açısından bakıldığında, Rönesans devrinden başlayarak aydınlanma ve hatta sanayileşme dönemlerinin başlarına kadar milyonlarca masum insanın cadılıktan dolayı yargılanıp yakılarak öldürüldüklerini söyleyebiliriz. Avrupa'da cadılık davalarından yargılanan insanların yalnız özürlülerden müteşekkil olduğunu elbette iddia edemeyiz. Ancak resmi kayıtlara göre Avrupa'da Orta Çağ'dan başlayarak 18. asrın sonlarına kadar tahmini olarak 9 milyon insanın cadılıktan ötürü ölüme çarptırıldığını belirtebiliriz. Bunların kaçının özürlü olduğunu hesap etmek bir noktadan sonra önemli olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü mahkemece haksız yere ölüme mahkum edilenlerin hepsi ister özürlü olsun veya olmasın netice itibariyle insandı. Ancak geçmişte cadı gözüyle bakılan insanları bugünün tıp bilimi ışığı altında incelediğimizde bunların birçoğunun zihnen, aklen veya ruhen özürlü ve dolayısıyla yardıma veya bakıma muhtaç insanlardan ibaret olduğunu burada açıkça ifade edebiliriz. Bunun böyle olduğunu tarihte en son cadı yakma hadisesinden de rahatlıkla anlayabiliriz. 1793 yılında Almanya'nın Prusya eyaletinde vuku bulan bu hadiseye göre, 2 yaşlı kadın gözlerinde belirlenen kızarıklığın komşularının hayvanlarını hasta ettiği iddiası ile yakılmışlardır. Cadı mahkemeleri 18. asrın sonlarında dönemin hükümdarları tarafından kaldırılırken, Baviera Kraliyetine bağlı cadı mahkemeleri 1806 yılına kadar resmen faaliyet göstermiştir. Özürlüler pozitif bilimlerin kurbanı. Batı dünyasında cadı mahkemelerinin ortadan kaldırılmasıyla özürlülerin rahat bir nefes aldığı düşünülmesin. Gerçek insan sevgisinden ve maneviyattan uzak olan Batı toplumlarının aydınları bu sefer de pozitif sosyal bilimleri ön plana koyarak bilim adına yine aynı dezavantajlı grupları hedef aldılar. Sosyal Darwinist, materyalist, ırkçı, kısacası öjenik düşünce yapısı bir sosyal tehdit olarak ortaya çıktı. Öjenik, aslında kalıtımın önemini ön plana koyan, insanın genetik yapısını geliştirmeyi ve insan topluluklarını iyileştirmeyi hedefleyen, ancak ırkçı ve sosyal Darwinist bir yön almasıyla birlikte sonradan saygınlığını kaybetmiş olan bir bilim dalıdır. Haddi zatında bu pozitif ve seküler bilim ortamını hazırlayanlar da zamanında bizzat iktidara ortak olan ve dolaylı olarak devleti elinde tutan Orta Çağ'ın Hristiyan ruhban kesimiydi. Kilisenin netice itibariyle öjenik görüşlere yol açtığı iddiası ilk bakışta belki de yadırganabilir. Ancak bazı kişilerin cadı muamelesi görmelerinin arka planında hakim güçlerin, ki bunun içinde kilise de vardı, toplum içinde bedenen zayıf, aklen rahatsız, farklı düşünen veya inanan insan tipine tahammül edemedikleri yatmıştır. Bu gerçekten yola çıkarak öjenik de toplumsal bütünlüğü altüst eden ve ırkçılığın yayılmasına sebebiyet veren bu sakat bakışı adeta bilimselleştirmeye uğraşmıştır. Öjenik disiplinin aydınlanma döneminde önem kazanmış olması temelde iki felsefik görüşe dayandırılmıştır. Birincisi, insanların dış görünüş itibariyle mükemmelleştirilebilir inancı. İkincisi, idrakın en gelişmiş ve en faydalı biçimi olarak tabiat bilimlerine güven duygusu. 20. asırda somut olarak şekillenen öjenik, 19. asırda ortaya çıkan sosyal darvinizm akımından etkilenmiştir. Var olmak için mücadele veya en iyi uyum sağlayan hayatta kalabilir gibi hayvan dünyasından alınan sloganlar toplum hayatına aktarılarak bundan zenginlerin ve güçlülerin tabii olarak doğuştan fakirlere ve sakatlara göre hayata daha donanımlı olarak geldikleri ve bunun içinde hayatta daha başarılı oldukları görüşü çıkarılmıştır. Tabii seleksiyon neticesinde iyiler kötüleri dışlayarak ve yok ederek toplumun sadece iyilerden ve sağlıklı olanlardan oluşabileceği görüşü yaygın hale getirildi. Sosyal darvinizm toplumda var olan kötü unsurların, özürlülerin doğal ayıklama, tabii seleksiyon sonucunda kendiliğinden kaybolacağına inanmaktaydı. Sosyal darvinizm, sosyal mücadelelerle kötü unsurların yardıma ve bakıma muhtaç kişilerin korunmasına karşı çıkarken, öjenik, iyi unsurların, zenginlerin ve ırkı temiz olanların çoğalmasına yönelik tedbirlerin alınmasını istemiştir. Genetik, kalıtım bilimi alanındaki gelişmelerle birlikte öjenik, insan ırkının iyileştirilmesine yönelik kurumsal yapılanmaya gitmiştir. Buradan yola çıkarak, somut olarak iki akım ortaya çıkmıştır. Pozitif öjenik, iyi ırktan gelen insanların kendi aralarında evlenmelerini ve çoğalmalarını teşvik ederken, negatif öjenik, temiz ırktan gelmeyen insanların evliliklerini veya çocuk yapmalarını engellemek istemiştir. Özürlüler, ırk kanunlarının kurbanı. 1910-1940 yılları arasında öjenik görüşleri yaymak maksadıyla özellikle Almanya, İngiltere ve ABD'de değişik isimler altında örgütler kurulmuştur. Öjenik hareket başlangıcından beri beyaz ırkın ve özellikle Anglo-Saksonya kültürüne ait insan tipinin diğer ırklardan daha üstün olduğunu ileri sürmüştür. İngiltere'de öjenik görüşleri yayan Darwinizmin kurucusu Charles Darwin'in yeğeni Sir Francis Galton'dur. Sir Galton kendi aile soyunun çok üstün olduğuna dair araştırmalarda bulunmuştur. ABD'de ise öjenik hareketin başında Eugenics Record Office kurucusu Charles B. Davenport bulunmuştur. ABD'de öjenik, bilimsel düşünce ve biyolojik genetik araştırma faaliyetleri olmanın ötesinde kamuoyunu etkilemeye ve sosyal hukuk sistemini ırki esaslara göre biçimlendirmeye uygun bir araç olarak kullanılmıştır. ABD'de 1911-1930 yılları arasında 24 eyalette insan ve özürlü haklarına aykırı fakat öjenik ilkelere uygun değişik kanunlar kabul edilmiştir. Örneğin A, marjinal gruplar olarak kabul edilen özürlü hasta ve suçluların kısırlaştırılması, B, ırklar arası evliliklerin yasaklanması. 1924 yılında öjenik taraftarlarının lobi baskılarıyla Johnson Act olarak anılan kanunla temiz Amerikan ırkını zehirleyebilir düşüncesiyle Doğu Avrupa ve Akdeniz ülkelerinden gelen göçmenlerin ABD'ye girmeleri yasaklanmıştı. Özürlüler, ideolojik rejimlerin kurbanı. O dönemlerde benzer ırkçı görüşler Avrupa yakasında da baş göstermeye başlamıştır. Mesela Almanya'da Hitler'in önderliğinde Nasyonal Sosyalist bir parti seçimle iktidara gelmiş ve faşist bir rejim kurabilmiştir. Hitler Almanya'sında toplama kamplarında ırki ve dini yönden öteki olarak kabul edilen sadece Yahudiler topluca yakılmamıştır. Aynı zamanda Alman ırkına mensup olduğu halde sağlıklı ve güçlü bir bedene sahip olmayan bunamış yaşlılar ve ruhsal zihinsel özürlüler de bu despotik rejimin kurbanı olmuştur. Hitler'in sağlıklı nesil oluşturma hayaline ters düşen özürlü insanlar, temerküz kamplarında hekimler tarafından kobay olarak kullanıldıktan sonra, Bu sefer Orta Çağ'da olduğu gibi tek tek açık meydanlarda değil, daha az maliyetli olarak topluca fırınlarda yakılmışlardır.